Ayrım 11. Aldatmak. Paulo Coelho. Bir hafta sonra kendi kendime asla yapmayacağıma söz verdiğim bir şey yaparak psikiyatra gitmeye karar veriyorum. 3 farklı doktordan randevu alıyorum. Ajandaları müthiş dolu. Demek ki Cenevre'de sandığımızdan da fazla dengesiz insan varmış. Durumumun acil olduğunu söylediğimde sekreterler her vakanın acil olduğunu belirterek ilgimden dolayı teşekkür etselerdi, ne yazık ki diğer hastaların önüne geçemeyeceğimi belirtiyorlar. Başka çarem kalmayınca asla şaşmayan kozumu kullanıyorum ve nerede çalıştığımı söylüyorum. Gazeteci, sihirli sözcüğünün ardında önemli bir gazetenin ismini söylemek ya insana bütün kapıları açar ya da hepsini kapar. Ama bu kez işe yarayacağını önceden biliyorum. Randevularımı sorunsuzca alıyorum. Kimseye haber vermedim. Ne kocama ne de şefime söyledim. İlk psikiyatr İngiliz aksanlı tuhaf bir adam ve daha baştan sosyal sigorta hastalarını kabul etmediğini söylüyor. İsviçre'de yasa dışı olarak çalıştığını düşünüyorum. Son derece sabırlı bir biçimde başıma gelenleri anlatıyorum. Frankenstein ile canavarını, Dr. Jekyll ile Mr. Hyde'i örnek gösteriyorum. İçimde giderek büyüyen ve hakimiyetinden çıkmak üzere olan canavarı kontrol etmeme yardımcı olması için ona yalvarıyorum. Bana ne demek istediğimi soruyor. Bir kadını haksız yere uyuşturucu satıcılığından tutuklatmak gibi sonradan başıma dert açabilecek ayrıntıları vermekten kaçınıyorum. Yalan söylemeye karar veriyorum. Aklıma canice fikirler geldiğini, kocamı uyurken öldürmeyi düşündüğümü söylüyorum. Birbirimizden ayrı sevgilimiz olup olmadığını sorunca yok diyorum. Anlattıklarımı gayet iyi anladığını ve böyle düşünmemin normal olduğunu belirtiyor. Bir sene boyunca haftada 3 seans tedavi görürsem bu içgüdü %50 oranında azalırmış. Çok şaşırıyorum. Peki ya bu esnada kocamı öldürürsem? Bunun bir yönlendirme duygusu, bir hayal olduğu ve gerçek katillerin yardım isteyen insanlar olmadığı karşılığını veriyor. Yanından ayrılmadan önce borcumun 250 İsviçre frangı olduğunu söylüyor ve sekreterine bana gelecek haftadan itibaren düzenli olarak randevu vermesini rica ediyor. Teşekkür edip önce ajandama bakmam gerektiğini söylüyorum ve kapısını bir daha dönmemek üzere kapatıyorum. İkinci randevum kadın bir psikiyatrla. Sosyal sağlık sigortasından hasta kabul ediyor ve anlatacaklarımı dinlemeye daha ilgili görünüyor. Kocamı öldürmek istediğim yalanını tekrarlıyorum. Ben de bazen benimkini öldürmeyi düşünüyorum diyor bana, dudaklarında bir gülümsemeyle. Ama siz de ben de biliyoruz ki kadınlar gizli arzularını gerçekleştirebilselerdi bütün çocuklar yetim kalırdı. Böyle bir dürtü hissetmeniz gayet normal. Normal mi? Bir süre konuşuyoruz. Bana evliliğimin gözümü korkuttuğunu, kendimi geliştirecek alan bulamadığıma şüphesi olmadığını, cinselliğimin tıbbi literatürde ayrıntılı biçimde açıklanan hormonal rahatsızlıklara yol açtığını anlattıktan sonra reçete defterini alıp tanınmış bir antidepresan yazıyor. Cehennem azabımın ilaç etkisini gösterene dek, yani bir ay kadar daha süreceğini ama yakında bütün bunları geride bırakacağımı ve sadece kötü bir anı olarak hatırlayacağımı belirtiyor. İlaçları almaya devam ettiğim sürece elbette. Ne kadar sürecek peki? Kişiden kişiye değişir ama bence 3 senenin ardından dozajı azaltabiliriz. Sosyal sigortanın en kötü tarafı faturanın hastanın evine yollanması. Randevu ücretini nakit ödeyip kapıyı ardımdan kapıyorum ve buraya da bir daha asla dönmeyeceğime yemin ediyorum. Sonunda 3. randevuma gidiyorum. Psikiyatr ilki gibi erkek ve muayenehanesindeki dekorasyonun epey pahalıya patladığı belli. İlk iki doktorun aksine anlattıklarımı ilgiyle dinliyor ve bana hak veriyormuş gibi görünüyor. Sahiden de kocamı öldürme riskim varmış. Potansiyel bir katilmişim. Canavarın kontrolünü kaybedersem onu bir daha kafese sokamayacakmışım. Sonunda bin dereden su getirerek bana uyuşturucu kullanıp kullanmadığımı soruyor. Sadece bir kez kullandım diye karşılık veriyorum. Bana inanmıyor, konuyu değiştiriyor. Bir süre günlük hayatımızda göğüslemeye mecbur kaldığımız anlaşmazlıklardan bahsettikten sonra tekrardan uyuşturucu konusunu açıyor. Bana güvenebilirsiniz. Kimse uyuşturucuyu hayatında tek bir kez kullanmaz. Unutma, mesleki mahremiyet dolayısıyla bana söylediklerin güvende. Zaten başkalarına anlatırsam tıbbi lisansımı kaybederim. Bu konuları açıkça konuşmak en iyisi. Sonraki randevuya bırakmayalım. İş senin beni doktorun olarak kabul etmenle bitmiyor. Benim de seni hastam olarak kabul etmem lazım. Bu işler böyle yürür. Hayır diye üsteliyorum. Uyuşturucu kullanmıyorum. Yasaları biliyorum ve buraya yalan söylemeye gelmedim. Tek istediğim, sevdiğim ve yakınımdaki insanlara zarar vermeden derdimi bir an önce çözmek. Sakallı ve yakışıklı yüzünde bütün dikkatini bana verdiğini belli eden bir ifade var. Başını olumlu anlamda salladıktan sonra cevap veriyorum. Senelerce içinde biriktirdiğim bu gerginliklerin tümünden şimdi bir günde kurtulmak istiyorsun. Böyle bir şey ne psikiyatride mümkündür ne de psikanalizde. Biz şaman değiliz. Sihirli sözcükler söyleyip kötü ruhları tek seferde kovamayız. Bunları beni iğnelemek için söylese de aklıma harika bir fikir geliyor. Psikiyatrik yardım arayışım burada sona eriyor. Post tenebras lux. Karanlıktan sonra aydınlık gelir. Şehrin eski surlarının önündeyim. 100 metre genişliğinde etrafı küçük heykellerle çevrili 4 tane adamın heybetli heykellerinin bulunduğu bir anıt bu. Heykellerden biri diğerlerine nazaran daha fazla dikkat çekiyor. Başında şapkası, sakalları uzun, elinde o zamanlar makineli tüfekten daha güçlü bir silah olan İncil'i tutuyor. Beklerken düşünüyorum. Şu ortadaki adam bugün dünyaya gelseydi, herkes, özellikle de Fransızlar ve dünyanın dört bir yanındaki Katolikler ona terörist diyeceklerdi. Kendisinin ilahi gerçek bellediği fikirleri bir hayata geçiriş şekli dolayısıyla onu Usama Bin Laden'in sapkın zihnine denk görüyorum. İkisinin de amacı aynıydı. Tanrı'dan geldiğine inandıkları kanunları çiğneyen, herkesin cezalandırıldığı bir teokrasi devleti kurmak. İkisi de korkuyu amaçlarına ulaşmalarını sağlayacak bir araç olarak kullanmaktan kaçınmadılar. Bu adamın ismi Jean Calvin'di ve operasyonlarını Cenevre'de yürütüyordu. Ölüme mahkum edilen yüzlerce kişinin idamı biraz ötemizde gerçekleştiriliyordu. Sadece dinlerinden dönmeme cüretini gösteren Katolikler değil, hakikate ulaşmayı ve hastalıklara deva bulmayı amaçladıklarından İncil'i kelimesi kelimesine yorumlayanlara meydan okuyan alimlerde, alimlerin en ünlüsü ise akciğer dolaşımını keşfeden ve bu yüzden yakılarak idam edilen Miguel Servato'ydu. Sapkınları ve kafirleri cezalandırmak yanlış değildir. Bu sayede onların suçlarına ortak olmaktan kurtuluruz. Burada geçerli olan insanların hükmü değil, Tanrı'nın söyledikleridir. İşte bu yüzden şayet o, bizden onurunu korumamızı ve emirlerini insanların üzerinde tutmamızı talep ediyorsa, yani mesele onun şerefi uğruna savaşmaksa, akrabalarımızın da, kandaşlarımızın da canını bağışlamamalıyız. Yıkım ve ölüm Cenevre'yle de sınırlı kalmadı. Calvin'in büyük ihtimalle bu anıttaki küçük heykeller tarafından temsil edilen havarileri, önderlerinin öğretisini ve hoşgörüsüzlüğünü bütün dünyaya yaydılar. 1566'da Hollanda'da çok sayıda kilise yıkıldı ve asiler yani farklı inançlara sahip insanlar öldürüldü. Putperestlik bahanesiyle sayısız sanat eseri alevleri boyladı. Dünyanın tarihi ve kültürel mirasının bir kısmı yok edildi ya da ebediyen kayıplara karıştı. Günümüzde ise çocuklarıma okulda Calvin'in yepyeni fikirlerle bizi Katolik boyunduruğundan kurtaran büyük bir aydınlanmacı olduğu öğretiliyor. Sonradan gelen nesiller tarafından saygı duyulmaya hak eden bir devrimciymiş. Karanlıktan sonra aydınlık gelir. Acaba bu adamın aklından neler geçiyordu diye merak ediyorum. Aileler kılıçtan geçirilirken, çocuklar anne babalarından ayrılırken ve kaldırımlar kanla kaplanırken uykuları kaçmış mıdır acaba? Yoksa misyonunun doğruluğuna yaptıklarından şüphe duymayacak denli inanmış olabilir mi? Her şeyi sevgi adına yaparsa aklanabileceğini düşünmüş olabilir mi? Mesela ben böyle şüphelere kapılıyorum. Yaşadığım dertlerin özünde de bu var. Dr. Jekyll ve Mr. Hyde, Calvin'i tanıyan insanlar onun özel hayatında iyi bir insan olduğunu, insanın yolundan çıkmadığını ve insanı şaşırtacak denli tevazulu davranışlar sergilediğini söylemişti. İnsanların korktuğu ama bir yandan da sevdiği bir adammış. Ve kitleleri bu sevgi sayesinde coştururmuş. Tarihi kazananlar yazdığından artık Calvin'in gaddarlıklarını kimse hatırlamaz. Günümüzde bizleri Katoliklerin melekler, azizler, bakireler, altınlar, gümüşler, endülcanslar ve ahlaksızlıklar üzerine kurulu sapkınlıklarından kurtaran büyük bir ıslahatçı, ruhları şifaya kavuşturan bir tabip gibi görülür. Beklediğim adam sonunda gelerek düşüncelerimi yarıda kesiyor. Kübalı bir şaman. Editörümü stresle mücadelenin alternatif yolları konusunda bir yazı hazırlamamız için ikna ettiğimi anlatmaya başlıyorum. Üç dünyası bir tarafa aşırı derecede cömert görünürken, diğer tarafta öfkesini kendinden zayıflardan çıkaran insanlarla dolu. Artık kimsenin sağı solu belli olmuyor. Psikiyatr ve psikanalizlerin randevu defterleri dolup taşıyor. Hastalarına yetişemez haldeler. Oysa kimse depresyon tedavisi için aylarca, yıllarca beklemek istemiyor. Kübalı şaman hiçbir şey söylemeden anlattıklarımı dinliyor. Konuşmaya bir kafede devam etmemizi teklif edip havanın birden soğuduğunu söylüyorum. Buluttan dolayı diyor ve teklifimi kabul ediyor. Şubat ve Mart'a kadar şehrin tepesinde asılı duran ve ancak göğü temizleyip ısıyı daha da düşüren mistral esmeye başlayınca uzaklaşan bulutu kastediyor. Bana nasıl ulaştın? Gazetedeki güvenlik görevlilerinden biri bahsetmişti. Yazı işleri şefim psikologlarla, psikiyatrlarla, psikoterapistlerle röportaj yapmamı istiyordu. Ama bu zaten yüzlerce kez yapıldı. Orijinal bir şeye ihtiyacım var ve aradığım kişi kendisi olabilir. Gazetede ismimin geçmesini istemem. Bu yaptığım sosyal sigorta kapsamında değil. Herhalde şöyle demek istiyor. Bu yaptığım yasa dışı bir iş. Kendini rahat hissetsin diye neredeyse 20 dakika boyunca konuştuysam da Kübalı güvensiz bakışlarını üzerimden ayırmıyor. Esmer tenli, kır saçlı, kısa boylu bir adam ve üstünde takım elbise kravat var. Bir şamanın böyle giyineceğini hiç düşünmezdim. Bana söyleyeceği her şeyin sır olarak kalacağını söylüyorum. Gazete olarak tek bilmek istediğimiz hizmetlerinden çok sayıda kişinin yararlanıp yararlanmadığı, şifa yeteneğine sahip olduğu söyleniyor. Bu doğru değil. Şifa yeteneğim yok. Şifa vermek Tanrı'ya mahsustur. Tamam, bu konuda anlaştık. Hayatta hep davranışları aniden tersine dönen insanlarla karşılaşırız. Ve şöyle düşünürüz. İyi tanıdığımı zannettiğim bu insana ne oldu böyle? Neden böyle saldırgan davranıyor? İş stresinden mi? Ertesi gün aynı kişi yine normale döner. Biz de tam rahatlayacakken en beklenmedik anda halı ayaklarımızın altından çekilmişe döneriz. Ama bu kez o kişinin derdinin ne olduğunu sormaktansa kendimizin ne hata yaptığını sorgularız. Kübalı şaman hiçbir şey demiyor. Bana hala güvenmediği belli. Bu derde şifa bulmak mümkün müdür? Şifası vardır ama Tanrı'ya mahsustur. Evet, bunu ben de biliyorum. Ama Tanrı nasıl şifa verir? Değişik yöntemlerle. Gözlerimin içine bak. Söylediğini yapıyorum ve nereye gittiğimi kontrol edemediğim bir nevi transa girdiğimi hissediyorum. Görevime yön veren güçler adına, bana bahşedilen güç aracılığıyla beni koruyan ruhlara sesleniyorum. Bu kişi beni polise veya göçmen bürosuna ihbar ederse, hem kendisinin hem de ailesinin hayatı yerle bir olsun. Eliyle başımın etrafında birkaç daire çiziyor. Bütün bunları son derece saçma bulduğumdan kalkıp gidesim geliyor. Ama adam hemen normal, ne cana yakın ne de mesafeli haline dönüyor. Sorulara devam edebiliriz. Artık sana güveniyorum. Biraz ürkmüş haldeyim. Ama gerçekten de bu adama zarar vermeye niyetim yok. Bir fincan çay daha söyleyip tam olarak ne istediğimi açıklıyorum. Röportaj yaptığım doktorlar bu derdi iyileştirmenin çok uzun sürdüğünü söylüyorlar. Gazetedeki güvenlik görevlisi ise, sözcüklerimi iyice tartarak konuşuyorum, Tanrı'nın ağır bir depresyon vakasını şu Kübalı şamanı aracılığıyla iyileştirdiğini söyledi. Kafamızdaki karmaşayı kendimiz yaratırız. Dışarıdan gelmez. Gerekirse bir koruyucu ruhtan destek istemek yeterlidir. Ruhuna girip yüreğini toparlamana yardım eder. Fakat artık hiç kimse koruyucu ruhlara inanmıyor. Ruhlar sürekli bizi izliyorlar. Yardım etmek için çıldırıyorlar ama onları çağıran yok. Benim görevim onları muhtaç insanlara yaklaştırmak ve işlerini yapmalarını beklemek. Bu kadar. Diyelim ki uyduruyorum. Birisi saldırgan bir anında bir başkasını mahvetmek için sinsi bir plan yapmış olsun. İş yerindeki itibarını yerle bir etmek için mesela. Böyle şeyler her gün görülür. Biliyorum ama bu kişi saldırganlığı geçtiğinde, yani normale döndüğünde suçluluk duygusuyla kıvranmaz mı? Elbette. Ama yaşlandıkça durumu daha da fenalaşır. Demek ki kalbinin karanlıktan sonra aydınlık gelir sözü hatalı. Ne? Yok bir şey. Düşüncelerim bir an parktaki anıta kaydı da. Evet, kastettiğim buysa tünelin sonunda ışık var. Ama bazen insan karanlığı aşıp öteki tarafa ulaştığında arkasına döner ve geçtiği yerlerde müthiş bir tahribat yarattığını görür. Harika. Asıl konuya döndük. Yönteminden bahsedelim. Bana ait bir yöntem değil bu. Eski zamanlardan beri stres, depresyon, asabilik, intihar teşebbüsleri ve daha birçok çeşit kendine zarar verme yöntemine karşı kullanılmıştır. Tanrım, doğru kişiyle karşılaştım. Soğukkanlılığını elden bırakmamalıyım. Diğer isimleri. Kendi kendine girilen trans, otohipnoz, meditasyon. Her kültürde ayrı bir ismi vardır. Ama unutma ki İsviçre'nin Tabipler Birliği böyle şeylere pek hoş gözle bakmaz. Yoga yapmama rağmen dertlerimi düzene koyduğum ve çözdüğüm bir ruh haline erişemediğimi söylüyorum. Burada esas meselemiz sen misin yoksa gazete röportajı mı? İkisi de. Bu adamın karşısında sır tutamayacağımı anladığım için savunma mekanizmamı kapatıyorum. Bana gözlerine bakmamı söylediği andan beri böyle olacağını biliyordum. İsmini saklama çabasının son derece gülünç olduğunu söylüyorum. Yardım isteyenleri Waiterer'deki evine kabul ettiğini herkes biliyor. Üstelik aralarında cezaevlerinin güvenliğinden sorumlu polisler dahi var. Bunları gazetedeki güvenlikçiden duydum. Senin derdin geceyle diyor. Evet, aynen öyle. Neden peki? Gece sadece gece olduğu için etrafı karanlığa gömerek içimizdeki çocukluk korkularını uyandırır. Yalnızlıktan ve tanımadıklarımızdan ne kadar korktuğumuzu hatırlatır bize. Bu hayaletleri alt etmeyi başarırsak gündüz karşımıza çıkanları da kolaylıkla alt edebiliriz. Karanlıklardan korkmuyorsak aydınlığın dostu olduğumuzdandır. En basit konuları dahi sabırla açıklayan bir ilkokul öğretmeninin karşısındayım sanki. Acaba evinize gidip şeytan çıkartma ayini mi yapalım? Ben bu ismi kullanmayı düşünmüyordum ama tam da buna ihtiyacım var. Hiç gerek yok. Sende büyük karanlıklar görüyorum ama büyük aydınlıklar da görüyorum. Ama bu kez aydınlığın galip geleceğine eminim. Ağlamak üzereyim. Çünkü bu adam sahiden de ruhuma girmeyi başarıyor. Nasıl yaptığını hiç bilemiyorum. Arada bir kendini geceye bırak. Yıldızlara bakıp sonsuzluğun verdiği hisle mest olmaya çalış. Gece de kendine has büyüleriyle aydınlığa uzanan yollardan biridir. Tıpkı karanlık kuyunun dibinde susuzluğu dindiren suyu barındırdığı gibi. Gizemiyle bizi Tanrı'ya yaklaştıran, gece de gölgeler arasında ruhumuzu tutuşturan alevi gizler. Neredeyse 2 saat boyunca konuşuyoruz. Israrla kendimi hayatın akışına bırakırsam her şeyin geçeceğini ve en büyük çekincelerim bile temelsiz olduğunu söylüyorum. İntikam arzumdan bahsediyorum. Anlattıklarımı hiçbir yorumda bulunmadan, hiçbir yargıya varmadan dinliyorum. Konuştukça kendimi daha iyi hissediyorum. Oradan çıkıp parkta yürüyüş yapmamızı teklif ediyor. Parkın kapılarından birinin önünde yerin bir bölümü siyah beyaz karelere boyalı ve üstünde plastikten devasa satranç taşları var. Soğuğa rağmen birkaç kişi satranç oynuyor. Kübalı şaman artık hemen hiç konuşmuyor. Durmaksızın konuşan, hayata bir teşekkürler edip bir veriştiren benim. Dev satranç tahtalarından birinin önünde duruyoruz. Adamın anlattıklarımdan çok oyunla ilgilenir gibi bir hali var. Ben de yakınmayı bırakıp en ufak bir ilgi bile duymamama rağmen oyunu izlemeye koyuluyorum. Sonuna kadar vazgeçme diyor adam. Sonuna kadar vazgeçmeyeyim mi? Kocamı aldatayım, rakibimin çantasına kokain koyayım ve polisi mi arayayım yani? Gülüyor. Satranç oynayanları görüyor musun? Hep bir sonraki hamleyi yapmak zorundalar. Duramazlar. Çünkü durmak yenilgiyi kabullenmek demektir. Yenilgi eninde sonunda kaçınılmazdır ama en azından sonuna dek mücadele etmiş olurlar. Biz istediğimiz her şeye sahibiz. Bundan iyisi mümkün değil. Kendimizi iyi veya kötü, haklı veya haksız görmek saçmalıktan ibarettir. Bugün Cenevre'nin tepesinde bir bulutun asılı olduğunu ve belki de aylar boyunca orada kalacağını biliyoruz. Ama eninde sonunda gidecek. İşte bu yüzden yoluna devam et ve kendini hayatın akışına bırak. Yapmamam gereken şeyleri yapmamı engellemek için hiçbir şey söylemeyecek mi? Hiçbir şey söylemeyeceğim. Yapmaman gereken bir şey yaptığında kendin zaten farkına varacaksın. Biraz önce dediğim gibi, ruhunun içindeki aydınlık karanlıktan fazla. Ama bunun işe yaraması için senin sonuna kadar gitmen gerekiyor. Sanırım hayatımda hiç bu kadar saçma sapan bir öğüt duymamıştım. Bana vaktini ayırdığı için teşekkür edip kendisine borcum olup olmadığını sorduğumda yok diyor. Gazeteye döndüğümde şefim neden bu kadar geciktiğimi soruyor. Röportaj alışılmışın dışında bir konuda olduğundan istediğim yorumları alana dek akla karayı seçtiğimi söylüyorum. Alışılmışın bu kadar dışındaysa insanları ahlaksızlığa teşvik ediyor olabilir miyiz? Gençleri reklam bombardımanına tutup aşırı tüketime özendirirken onları ahlaksızlığa teşvik ediyor olabilir miyiz? Yeni arabaların saatte 250 km hıza ulaşabildiğini duyururken trafik kazalarını teşvik ediyor olabilir miyiz? Başarılı insanlar hakkında konumlarına nasıl ulaştıklarını doğru dürüst açıklamadan haberler bastığımızda, insanları işe yaramaz hissetmelerini sağlayarak depresyona ve intihara teşvik ediyor olabilir miyiz? Şefim tartışmak istemiyor. Yazım sahiden de gazetenin ilgisini çekebilir. Ne de olsa o günkü manşet, Saadet Zinciri Asya ülkesine yardım için 8 milyon frank topladı şeklindeydi. 600 kelimelik bir yazı hazırlıyorum. Bana ayrılan yer bu kadar. Tamamen internette yaptığım araştırmalardan meydana geliyor. Çünkü Şaman'la yaptığım adeta bir muayeneye dönüşen konuşmadan hiç malzeme çıkaramadım. Yakup, biraz önce dirildi. Bana bir mesaj gönderip, hayatta yapacak başka ilginç bir şey kalmamış gibi kahve içmeye davet etti. Şarap tadımcısı o kültürlü adam nerelerde kaldı? Dünyanın en müthiş afrodizyana yani iktidara sahip o adam nerelerde? Hepsinden önemlisi, ikimize de hiçbir şeyin imkansız görünmediği bir çağda tanıdığım ergenlik aşkım nerede? Evlendi, değişti ve beni kahve içmeye davet eden bir mesaj gönderiyor. Biraz yaratıcılığını kullanıp Chamonix'teki çıplaklar koşusuna katılmamızı öneremez miydi? Daha fazla ilgimi çekebilirdi. Mesajını cevaplamaya hiç niyetim yok. Haftalardır bana burun kıvırdı. Sessiz kalarak beni aşağıladı. Sırf beni bir şey yapmaya davet edip şereflendirdi diye koşa koşa gideceğim mi sanıyor? Gece yattıktan sonra kulaklıklarımı takıp Kübalı Şaman'la konuşmamın kayıtlarından birini dinliyorum. Hala orada. Kendi gölgesinden korkan bir kadın değil. Sadece gazeteci kimliğimle bulunduğum numarası yaptığım kısımdayım. Kendi kendine transa geçmenin ya da onun kullandığı şekilde meditasyonun bir başkasını unutmamızı sağlaması mümkün mü diye sormuştum. Bu konuya girince çıkmak zordur diye karşılık verdi. Evet, hafızasını nispeten kaybetmesini sağlayabiliriz. Ama kişi başka olaylar ve olgularla da bağlantılı olduğundan tamamen hafızasını kaybetmesi imkansızdır. Ayrıca unutmak yanlış bir tutumdur. Doğrusu yüzleşmektir. Kaydı sonuna kadar dinliyorum. Aklımı başka yere çekmeye çalışıyorum. Sözler veriyorum. Ajandama başka şeyler not ediyorum ama hiçbir şey fayda etmiyor. Uyumadan önce Yakup'a bir mesaj gönderip davetini kabul ediyorum. Kendime hakim olamıyorum. Esas derdim bu işte. Seni özlediğimi söylemeyeceğim. Çünkü bana inanmayacağını biliyorum. Yeniden aşık olacağım korkusuyla mesajlarına karşılık vermediğimden hiç bahsetmeyeceğim bile. Bu sözlere hiç inanacak değilim. Ama araya girmiyorum. Anlatılmazı anlatmaya çalışsın dursun. Sınırdaki Fransız kasabalarından iş yerime 15 dakika mesafedeki Cologne-sur-l'Aube'de hiçbir özelliği olmayan bir kafedeyiz. İçerisi tenha sayılır. Yakınlardaki bir taş ocağından gelen birkaç kamyon şoförü ve işçiden başka müşteri yok. Mekandaki tek kadın benim. Barın arkasındaki bir türlü yerinde duramayan, müşterilerle şakalaşan aşırı makyajlı kadını saymazsak tabii. Karşıma çıktığından beri hayatım cehenneme döndü. Röportaj için ofisime geldiğim ve yakınlaştığımız o günden beri. Yakınlaşmak biraz abartılı bir ifade. Ben ona oral seks yaptım. Oysa bana hiçbir şey yapmadı. Mutsuzum diyemem ama gittikçe yalnızlaşıyorum ve bunu kimse bilmiyor. Arkadaşlarımın arasındayken bile böyleyim. Ortam ve içkiler harika. Sohbetler hararetli. Benimse yüzümde boş bir gülümseme, ortada hiçbir sebep bulunmamasına rağmen dikkatimi konuşulanlara veremiyorum. Önemli bir buluşmam olduğunu söyleyip ayrılıyorum. Eksiğimin ne olduğunu biliyorum. Sensin. İntikam saatim geldi. Çift terapisine ihtiyacın olmasın sakın. Olabilir ama Marian'ı bir türlü ikna edemiyorum. Ona göre felsefe her şeyi açıklar. Her zamankinden farklı olduğumu fark etse de bunu seçimlere bağladı. Kübalı şaman bazı konularda sonuna kadar vazgeçmememizi söylerken haklıydı. Biraz önce Jakob, karısını ağır bir uyuşturucu ticareti suçlamasından kurtardı. Sorumluluklarım fazlasıyla arttı ve buna hala alışamadım. Marian çok geçmeden alışacağımı söylüyor. Sence? Bence ne? Tam olarak neyi öğrenmek istiyor? Onun köşedeki bir masada, önünde Campari sodasıyla yalnız başına oturur halini, hele girdiğimi fark ettiğindeki gülümseyişini gördüğüm anda direnme çabalarım yerle bir oluyor. Yeniden ergenlik çağımıza dönüyoruz ama bu kez hiçbir yasayı çiğnemeden alkol tüketebiliyoruz. Buz gibi ellerini, üşüdüğünden mi, korkusundan mı emin değilim, ellerimi alıyorum. İçini ferah tut diyorum. Gelecek seferi daha erken bir saatte buluşmamızı öneriyorum. Yaz saati bitti ve hava çabuk kararıyor. Bana hak veriyor ve kafedeki adamların dikkatini çekmemeye özen göstererek dudaklarıma çekingen bir öpücük konduruyor. Bu sonbahar en çok canımı sıkan şeylerden biri güneşli günler oldu. Ofisimin perdesini açtığımda dışarıda gezinen insanları görüyorum. Kimileri geleceğe kafaya takmadan el ele dolaşıyor. Benimse sevgimi göstermeme izin yok. Sevgi mi? Acaba Kübalı Şaman bana acıyıp gizemli ruhlardan yardım mı istedi? Bu buluşmayla ilgili bin türlü beklentim olsa da yüreğini böylesine açabilecek bir adamla karşılaşmayı beklemezdim. Kalp atışlarım giderek hızlanıyor. Hem mutluluktan hem de şaşkınlıktan olsa gerek. Hangisi olduğunu ne ona soracağım ne de kendime. Yanlış anlama, başkalarının mutluluğunu kıskanıyor değilim. Başkaları mutlu olabilirken benim neden olmadığımı anlamıyorum o kadar. Hesabı euro ile ödüyor ve sınırı yaya olarak geçip yolun karşı tarafına, yani İsviçre tarafına park ettiğimiz arabalarımıza doğru yürüyoruz. Yakınlaşmamıza fırsat kalmadı. Yanaklarımızdan 3 kez öpüşüp kendi yolumuza gidiyoruz. Tıpkı golf kulübündeki gibi araba kullanamayacak halde olduğumu fark ediyorum. Soğuktan korunmak için arabadan beremi alıp kasabanın sokaklarında başıboş yürümeye başlıyorum. Bir postanenin ve kuaförün yanından geçiyorum. Açık bir bar görüyorum ama kafamı dağıtmak için yürümeyi tercih ediyorum. Olanları anlamak hiç ilgimi çekmiyor. Tek istediğim olup bitmesi. Ofisimin perdesini açtığımda dışarıda gezinen insanları görüyorum. Kimileri geleceği kafaya takmadan el ele dolaşıyor. Benimse sevgimi göstermeme izin yok dedi Jakob. Ben tam da kimsenin ama kimsenin ne şamanların ne psikanalistlerin ne de kocamın içimde kopan fırtınaları anlayamayacağını düşünürken sen karşıma çıkıp her şeyi açıkladın. Yalnızlık bu. Sevdiklerim yanımda olsa da yalnızım. Bana değer verip mutlu olmamı isteyen bu insanlar belki de bana sırf aynı hissi. Yalnızlığı paylaştığımız için yardım etmeye çalışıyorlardır. Çünkü dayanışma dürtüsünün özüne, ben tek başıma da olsam işe yarıyorum mesajı ateş ve demirle damgalanmıştır. Beyin her şeyin yolunda olduğunu söylese de ruh yolunu kaybeder. Hayatı hangi hakla adaletsizce yaptaladığını bilemez, şaşkına döner. Yine de sabahları uyanıp ilgimizi çocuklarımıza, kocamıza, sevgilimize, şefimize, çalışanlarımıza, öğrencilerimize, kısacası normal bir günümüze hayat veren onlarca kişiye yöneltiriz. Yüzümüzden gülümsememiz, dilimizdense yüreklendirici öğütlerimiz eksik olmaz. Çünkü hiç kimse yalnızlığını başkalarına açamaz. Özellikle de yanında sürekli birileri varsa. Oysa bu yalnızlık gerçektir. Ve en iyi yönlerimizi çürütür. Çünkü kendimizden başka kimseyi kandıramasak da bütün enerjimizi mutlu görünmeye harcarız. Yine de her sabah açan gülümüzün sadece çiçeğini dışarıya gösterir, bizi yaralayıp kanatan dikenlerle kaplı sapınıysa içimizde saklarız. Herkesin hayatın bir döneminde kendini müthiş yalnız hissettiğini bilmemize rağmen, ben yalnızım, arkadaşa ihtiyacım var, herkesin masallardaki ejderhalar gibi hayalden ibaret sandığı ama öyle olmayan bu canavarı öldürmem gerekiyor demek bizi küçük düşürür. Ben görkemli bir biçimde ortaya çıkıp bu canavarı alt edecek ve ona ilelebet uçurumun dibine yollayacak şövalyeyi bekliyorum ama bir türlü gelmiyor. Yine de ümidimizi kaybetmeyiz. Alışık olmadığımız şeyler yapmaya, gereksiz ve olmadık riskler almaya başlarız. İçimizdeki dikenler gittikçe büyüyüp daha çok acı verse de vazgeçmeyiz. Hayatımız adeta herkesin sonucunu görmek için izlediği bir satranç karşılaşmasına benziyor. Kazanmak ve kaybetmek önemli değilmiş gibi davranarak, önemli olan mücadele etmek diyerek gerçek hislerimizi saklayabileceğimizi umarız. Halbuki arkadaş arayacağımız yerde kimselerle konuşmadan yaralarımızı yatıştırabilmek için daha da içimize kapanırız. Ya da bizle hiç alakası olmayan, sürekli önem vermediğimiz konulardan bahseden insanlarla öğle veya akşam yemeklerine çıkarız. Bir süreliğine kafamızı dağıtırız, yiyip içip eğleniriz. Oysa ejderha hala ayaktadır. En sonunda en yakınımızdaki insanlar bir şeylerin yolunda gitmediğini fark eder ve bizi mutlu edemedikleri için kendilerini suçlarlar. Derdimizin ne olduğunu sorarlar. Her şeyin yolunda olduğunu söyleriz ama öyle değildir. Her şey berbattır. Lütfen beni rahat bırakın. Gözyaşım kalmadı. Kalbim dayanmıyor. Gözüme uyku girmiyor. İçim bomboş. Hissizim. Sizler de aynı şeyleri hissediyorsunuz. Kendinize sorabilirsiniz. Ama onlar ısrarla sadece kötü bir dönemden geçtiğimizi veya depresyon geçirdiğimizi söylerler. Çünkü her şeyi açıklayan o lanetli sözcüğü kullanmaya korkarlar. Yalnızlık. Bizse bu esnada bizi mutlu eden yegane şeyi, yani şaşalı zırhıyla ortaya çıkıp ejderhayı öldürecek, gülü sahipliğine dikenlerini sökecek şövalyeyi bıkıp usanmadan aramaya devam ederiz. Kimileri hayata haksızlık ettiğimizi söyler. Kimileri ise biz her şeye sahipken kendileri değil diye yalnızlığı, mutsuzluğu hak ettiğimizi söyleyerek sevinir. Derken bir gün körler görmeye başlar. Mutsuzlar teselli bulur. Israp çekenler çare. Şövalye gelip bizi kurtarır ve hayat kendini aklar. Yine de yalan söylemeye, insanları kandırmaya devam edersin. Çünkü artık koşullar farklıdır. Her şeyi bırakıp hayallerinin peşinden koşmak istemeyen kimse var mıdır şu dünyada? Hayaller hep risk içerir. Bedelleri vardır. Bu bedeller kimi ülkelerde taşlanmaya mahkum edilerek ödenir. Kimilerinde ise toplumdan dışlanarak veya dikkate alınmayarak. Ama illa bir bedel ödenir. Sen ne kadar yalana devam etsen ve insanlar inanmış numarası yapsalar da aslında gizliden gizliye seni kıskanırlar. Arkandan konuşurlar. Senin en fenasından bir tehdit unsuru olduğunu söylerler. Sen zina yapan bir erkek değil, bir kadınsındır. Erkek yapınca hoş görülür. Hatta övülürken, kadın başkasıyla yatarsa, kocasını kendisini daima sevip üzerine titreyen zavallıyı aldattığı söylenir. Oysa, kocanın yalnızlığa kapılmanı engellemekten aciz olduğunu bir tek sen bilirsin. İlişkinizde bir şey eksiktir ama neyin eksik olduğunu sen dahi bilmezsin. Çünkü kocanı sever, kaybetmek istemezsin. Oysa uzak diyarlarda serüvenler vaat eden görkemli bir şövalyenin hayali, her şeyin olduğu gibi kalması arzundan çok daha güçlüdür. Davetlerde insanlar sana bakıp herkese kötü örnek oluyorsun diye boynuna bir değirmen taşı bağlayıp seni denize atma planları yapsalar da her şeyin olduğu gibi kalmasını istersin. Bütün bunlar yetmezmiş gibi kocan susup dişini sıkar, hiç yakınmaz, hır çıkarıp olayı büyütmez. Bunun geçici bir dönem olduğunu bilir. Geçeceğini sen de bilirsin. Ama şimdilik senden daha güçlüdür. Böylece her şey bir ay, iki ay, bir yıl daha uzar. İkiniz de susup dişinizi sıkarsınız. Kimseden izin almak gibi bir derdi yoktur. Geriye baktığında bir zamanlar kendinin de şimdi seni suçlayan insanlar gibi düşündüğünü görürsün. Vaktinde sen de eşini aldattığını bildiğin kişilere lanet okumuş, başka ülkede yaşasaydı taşlanırlardı diye düşünmüştün. Ta ki bir gün kendi başına gelene dek. O zaman tutumunu aklamak için milyon tane bahane bulursun. Kısacık bir süre içinde olsa mutlu olmayı hak ettiğini söylersin. Ejderhaları öldüren şövalyelere sadece masallarda rastlandığını. Gerçek ejderhalar ölümsüz olsalar da, hayatında en azından bir kereliğine yetişkinler için bir peri masalında yaşamaya hakkın, hatta mecburiyetin olduğunu söylersin. Derken ne pahasına olursa olsun sakındığın o an gelip çatar. Yola birlikte devam etmek veya birbirinizden ebediyen ayrılmak arasındaki karar anı. Ancak bu an sonunda ne karar çıkarsa çıksın, hata yapma korkusunu da beraberinde getirir. Sense seçimi karşı tarafın yapmasını, evden veya yataktan atılmayı istersin. Çünkü bu şekilde devam etmek imkansızdır. Neticede biz tek bir kişi değil, birbirinden tamamen farklı iki, hatta daha fazla kişiyiz. Daha önce de hiç böyle bir durumda kalmadığından neler olacağını kestiremezsin. Gerçek olan tek şey, her koşulda bir veya iki kişinin ya da herkesin birden ıstırap çekeceğidir. Ama asıl mahvedeceği sensin. Seçimin ne olursa olsun. 11. ayrımın sonu. Sayfa 170.